Ayrım 5. Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 60. Korunaklı ülke, ikinciler Cüce Krallığı, sınır bölgesi, Beroin, 6233. Güneş döngüsü, kış. Balendil'in salonu terk eden cücelerin arkasından kaygıyla baktı. Toplantının bu şekilde ilerleyeceğini asla tahmin etmemişti. Yüce Kral'ın korunaklı ülkenin tüm halklarını bir araya getirme planları tehlikeye girmişti. Lanet olası Gandagar diyerek kızdı. Bırak kas, yalvarırım aklı başına gelsin. Yalnız kaldıklarında Guntrabur elini tahtın kolçağı boyunca kaydırıp kolunu tuttu. Planımız suya düşecek dedi Yüce Kral üzgün bir şekilde. Goyim dil boyunun genç cücesi çok tecrübesiz. Gülümseyerek Balandil'in parmaklarını yumuşak bir şekilde okşadı. Ya da aklı başında bir danışmana ihtiyacı vardır sadık dostum. Zorlanarak doğruldu ve başındaki parlak tacı çıkardı. Biraz önce çekici tutan sağ eli tacın ağırlığı altında titriyordu. Bir savaş diyerek mırıldandı. Elflere karşı bir savaş. Gandagar bunu söylerken ne aklından neler geçiyor? Hiçbir şey diye yorumda bulundu. Danışman acıyla. Sorun da bu zaten. Danışmanı Bislipur da aynı şekilde kafayı savaşa takmış. O garip yazıyı inceleyeceğim gerçek olduğuna inanmıyorum. Savaşa taraftar toplamak için uydurulmuş olmalı. Ama onu dinlediler diyerek karşı çıktı Guntrabur. Artık çok geç. Bizim klanlardan bazılarına sebep ne olursa olsun elflere karşı savaşmak istediklerini gördün. Klan liderleri ne kadar inatçı olduklarını bilirsin. Fakat dördüncüler boyundan bazı klanlarında sessiz kaldıklarını da gördüm. Gondagor daha kazanmış değil çünkü seçim oylamayla olacak. Her klan istediği gibi karar verebilir. Onları ikna etmeliyiz. İki cüce sustu. Derhal bir çözüm bulmalıydılar yoksa dördüncülerin kralı tahta geçine birçok cüce ona kulak verecekmiş gibi görünüyordu. Ne Guntrabur ne de Balandil'in elflerden korkuyordu ancak destekçilerinin sayısı azdı. Kara elflere karşı verdikleri mücadelede çok kayıp vermişlerdi. Buna karşılık rakipleri kuzey geçidinden sürekli destek alıyordu. Her savaş kayıplara yol açıyordu ve demircinin çocuklarının sayısı da azalıyordu. Böylece korunaklı ülkenin kapılarındaki savunma zayıflıyordu. Yüce Kral gözleriyle boş salonu inceledi. Bu salon çok daha iyi zamanlar gördü. Birlik ve barışın olduğu zamanlar. Başını eğdi. O zamanlar geçti ve oluşturmak istediğimiz büyük birlik düşleri sona erdi sadık dostum. Birlik diye düşündü Balandil'in ve tahtın ayaklarına doğru yükselen beş taşa baktı. Halkın kutsal sözleri yazılıydı buralarda. Diğer boyların asla bulaşmaya cesaret edemedikleri cücelerin, doğuda yaşayan üçüncülerin, Lorimbur'un cücelerinin adları. Her şeyi bir yana bırakıp üçüncülere görüşmek için haber göndermem gerekir dedi Yüce Kral için çekerek. Önemli olan zor zamanlarda da cücelerin kurallarına uymaktır. Gandagar'ın çağrısından sonra diğerlerinin uzaklaşacağını sanmıyorum diye fikrini belirtti danışman. Halbuki ülkenin ork kafası koparacak her baltaya ihtiyacı vardı. Neyse o birleşik ve durdurulamaz bir cüce ordusu hayalim gerçekleşmeyecek olsa da elflere karşı bir savaş başlatılmamalı. Zamana ihtiyacımız var Balandil'in dedi kral zayıf bir sesle. Klanları Alandur'a saldırmaktan vazgeçirmeliyim. Bu sana bağlı dedi. Arkadaşı sakince, değişimin zamanı senin sağlığına bağlı. Hayır, yaşlı bir cücenin yaşam kıvılcımından daha fazlası olmalı. Guntrabur sakalını sıvazlayıp düzeltti. Halkımızın kanları, onları bununla durdurup susmalarını sağlamalıyız. Ayağa kalkıp küçük adımlarla masalara yürüdü. Basamakların her birini zorlukla çıktı ancak hedefine ulaştı. Balandil'in aceleyle yanına gidip ona destek oldu. Üzerlerindeki kayalara oyulmuş pencerelerden güneş ışığı vurdu ve her bir rünü aydınlattı. Guntrabur'un yaşlı gözleri sembollerin üzerinden geçti. Eğer yanılmıyorsam Gandagar'ın yüce kral olmasını geciktirebileceğimiz bir yol var. Bu zamanı klanlarla görüşüp elflerle olan birlik ve barışın devam etmesini sağlamak için kullanmalıyız dedi dalgın bir şekilde. Sembolleri görebilmek için neredeyse burnu kayalara değinceye kadar yaklaşmak zorunda kalmıştı. Görme yetisi geçen yıllar içinde çok azalmıştı. Beroin boyundan sonra Goyim dil geliyordu, bu tartışılmazdı. Geleneğe göre sıradaki boyun kralı tahtı kendisi için talep eder ve varise karşı ciddi bir itiraz olmadıkça klanlar yüce kralı seçerdi. Nerede acaba diye sordu. Sessizce ve parmak uçlarıyla tabelaya dokundu. Arayışı meyvesini vermişti. Guntrabur rahatlayarak başını eğdi, gözlerini kapattı ve alnını kendisinden yaşlı olan taş levhaya yasladı. Gün başladığı kadar kötü bitmiyor dedi rahatlamış bir ifadeyle. Burada yazıyor. Doğrularak sağ elini yamulmuş işaret parmağıyla yazıyı gösterdi. Bir boyda birden fazla aday çıktığında boyun klanları meclise adaylarını bildirmeden önce kendi aralarında anlaşmak zorundadırlar diyerek okudu. Danışman da satırları okudu, heyecanlı bir şekilde kır sakalındaki tokalarla oynadı. Kral olabilmek için boyun başında bulunmak gerektiği hiçbir yerde yazmıyordu. Basit bir cüce bile klanın ve dostlarının desteğiyle bugünden yarına kral olabilir. Balandil'in kralın niyetinin farkına varmıştı fakat Gandagar'ın karşısında rakip yok diye ortaya attı. Dördüncülerin klanları bu konuda hemfikirler ve şüpheleri olan çok az sayıda. Kralın kırışık yüzündeki parıltı onu şüpheye düşürdü. Yoksa rakibi var mı diye sordu dikkatli bir biçimde. Şimdilik yok diye karşılık verdi. Guntrabur hınzırca gülümseyerek birkaç yıl önce eline geçen bir mektubu hatırlamıştı. Daha yok fakat yakında olacak. Aklıma gelen biri var. Korunaklı ülke Lonandar büyü diyarı 6234. güneş döngüsü ilkbahar. Lot Iona'nın meşe ağacından yapılmış çalışma masasının üzerindeki mumların ışığı titreşiyordu. Erimiş mum dipleri Magus'un çalışma odasında uzun saatler geçirmiş olduğunu belli ediyordu ama elbette ki geçirdiği bu zaman kendisine sadece kısacık bir an gibi gelmiş olmalıydı. İnleyerek öne doğru eğilip parşömenin üzerindeki runleri okumaya çalıştı. Günler, geceler ve hatta döngülerce bu büyü formülünün üzerine çalışmıştı. Tamamlamak için tek bir sembole ihtiyacı kalmıştı. Gülümsüyordu. Bu denli güçlerle seyrek de olsa karşılaşan sıradan bir ölümlü, büyüyle ilgili her şeyden çok korkardı. Basit mantığa sahip kişilerin elementlerin bileşimlerini anlamaları çok zordu. Bir çiftçinin mucize ya da cadılık diye korkuyla bahsettiği şey, Lord Iona için karmaşık kelime ve hareketlerin birleşiminden başka bir şey değildi. Ve işte önemli olan da bu örgüydü. Onun sayesinde her şey ayakta kalır ya da düşerdi. Yanlış bir hece, belirsiz bir tonlama, elin yanlış bir hareketi, büyücü asasının fazla hızlı bir hareketi ve doğru çizilmemiş büyü çemberi büyüyü bozabilir ve hatta bazen büyük felaketlere yol açabilirdi. Dikkatsiz öğrencinin istemeden de olsa kötü şekilde yaralandığı ya da korkunç yaratıkların ortaya çıktığı örneklere şahit olmuştu. Sonra kendisini çağırırlar ve işleri tekrar rayına sokmasını isterlerdi. Lord Ian'ın onlara karşı sabırlı davranırdı. Ne de olsa o da 287 döngü önce tıpkı onlar gibi başlamıştı. Şu anda ise insanların kendi dillerini usta büyücü olarak çevirdiği Magus unvanını taşıyordu. 287 döngü yaşlıktan dolayı lekelerle bezenmiş eli hareketin ortasında donup kaldı. Açık mavi gözleriyle dolap, raf ve kitaplığın içlerinde bir ayna aradı ve sonunda yansımasını gösteren sırlı bir vazo buldu. Kırışıklıklarına, ağarmış saçlarına ve mürekkep lekeleriyle dolu kır sakalına baktı. Yaşlandım, peki daha zeki oldum mu diye sordu kendi kendine. Açık renkli cübbesinde sayısız yırtık vardı ancak bu rahat kıyafetten ayrılmak istemiyordu. Lonca kardeşlerinin aksine dış görünüşüne pek dikkat etmezdi. Gardırobunu oluştururken dikkat etti. Tek şey kıyafetlerin rahat olmasıydı. Sıradan halkla ortak bir fikri paylaşıyordu. Büyü tehlikeliydi. Dehlizlere çekilmiş olmasının nedeni buydu. Deneylerden biri başarısız olduğu takdirde tebaasından kimseye zarar gelmezdi böylece. Fakat Magus'un yer altını tercih etmesinin tek nedeni bu değildi. Yerin altındayken insanların günlük dertlerinden uzak kalabiliyor ve kafasını dinleyebiliyordu. Krallığındaki sorun ve anlaşmazlıklarla ilgilenme işini dikkatli bir biçim seçtiği temsilcilerine magister denen kişilere bırakıyordu. Ülkesi Ionandar toplam 6 sihir alanından güneydoğuda yer alan ve Gauragar ile İdosna'nın bazı kısımlarını da içine alan bölgeydi. En eski büyücüler topraktaki gücü ve bu gücün bir kısmının üzerlerine aksettirildiğini keşfetmişlerdi. Bedenlerinde depolanmış güç bittiğinde bu bölgelerden kendilerine yeni güç depolayabiliyorlardı. Bu değerli toprakları ele geçirmiş, altı kısma ayırmış ve büyünün gücüne karşı gelen dünyevi krallarla mücadele etmişlerdi. kuşaklar içinde krallar ülkelerin bir kısmının yabancılara da ait olduğu fikrini kabul etmek zorunda kalmışlardı. Bu sihir alanları sihre güç veriyordu. Zaman içinde büyücülerin bilgi ve tecrübeleri artmıştı ve böylece formüller, rünler ve sözlerle en güzel, en korkunç ve en iyileştirici büyüleri yapmayı öğrenmişlerdi. Formüle odaklan dedi kendi kendine. Ördek tüyünü emin bir şekilde mürekkep kabına batırdı ve kağıdın üstüne ateş elementinin sembolünü çizdi. Her bir çizgi çok önemliydi ve en ufak bir hata tüm çalışmasını berbat edebilirdi. Başarmıştı. Memnun bir şekilde ayağa kalktı. Halletmiş olduğun ihtiyar diye mırıldandı keyifle. Formül sağlamdı. Tahmin ettiği gibi çalıştığı takdirde nesne insan ya da hayvanlarda saklı bulunan sihri görebilecekti. Fakat teoriyi pratiğe geçirmeden evvel biraz dinlenmesi gerekiyordu. Lord Ion'un alet dolaplarının en eskisine doğru seyirtip üçüncü rafta bulunan ve üzerinde kuru kafa işareti olan şişeyi alarak kafasına dikti, büyük bir yudum aldı. Korkutucu amblemin hiçbir anlamı yoktu. Değerli ve sert içkisini bu şekilde yabancı kişilerden koruyordu. Büyücü bu önlemleri boşuna almıyordu. Özellikle yaşı ilerlemiş öğrenciler arada sırada birkaç yudum içkiye hayır demiyorlardı. Bilgisini paylaşmaktan memnun olurdu ancak içkisini asla. Bu değerli ve yıllanmış içkinin geldiği fıçılar çoktan tükenmişti ve bu yüzden kalan bu son şişe çok daha değerliydi kendisi için. O anda yeraltı yerleşim yerini temelden sarsan büyük bir patlama sesi duyuldu. Tavandan taş fırçalı parçaları kopup masanın üzerine döküldü ve sayısız kap sarsıldı. Ağzına kadar eşyalarla dolu odadaki her şey sallanıyordu. Büyücü korkudan kas katı kesildi. Ağzı açık mürekkep kabı olduğu yerde salındı ve havalanarak devrildi. Büyücünün kazayı engellemek için söylediği büyü sözcükleri geç kalmıştı ve kasedeki mürekkep değerli parşömenlerin üzerine aktı. Büyük bir özenle yazılmış olan semboller mürekkep dalgasının altında kayboldu. Lord Ionon inanılmaz bir ifadeyle öylece kala kaldı. Yaratan Palon diye aşkına çıktı ağzından. Huzurlu yüz ifadesi bir anda kayboldu ve yerini karanlık bir bakış aldı. Sarsıntının nereden kaynaklandığını tahmin edebiliyordu. Lord Ionon geri kalan içkiyi dikip topuklar üzerine döndü ve kapıdan dışarı fırladı. Uçar gibi karanlık mahzenlerde ilerleyip kendisine ait mekanın kapılarının önünden geçti. Attığı her adımla birlikte harcadığı çabaların boşuna gitmesinden dolayı kızgınlığı daha da artıyordu. Büyük bir hiddetle arkasından seslerin geldiği deney laboratuvarının kapısına ulaştı. Famuluslardan yarım düzine kadarı kapının önünde toplanmış fısıldaşıyorlardı. Kimse odaya girmeye cesaret edemiyordu. Sayın Magus diyerek büyük bir saygıyla selamladı onu Jolesin. Geç geldik, cücenin laboratuvara girdiğini gördüm ve çekil önümden diye emretti Lord Ionon sert bir şekilde ve kapının sürgüsünü açtı. Değerli laboratuvar simyacıların çılgınca çarpıştığı bir savaş alanını andırıyordu. Küçük nesneler havada süzülüyor, değişik yerlerden alevler yükseliyordu. Kırık kaplardan değerli iksirler dökülmüştü ve raflardan aşağı akarak zeminde pis kokulu bir karışım halini alıyorlardı. Suçlu odanın bir köşesi sinmiş patlamalardan korunmak amacıyla bir kazanın altına girmişti. Parmaklarını kulaklarına sokup gözlerini sıkı sıkıya kapatmıştı. Yanmış saçları ve tüslenmiş sakalına rağmen bunun tunk dil bolofar olduğu kesindi. Yine bir patlama oldu. Odanın içinde mavi kıvılcımlar uçuyordu ve neredeyse Magus'a isabet edeceklerdi. "Burada neler oluyor?" diye bağırdı çileden çıkmış Magus. Fakat cüce tepki vermedi, zira onu duyamadığı ortadaydı. Tunk dil bolofar, seninle konuşuyorum diye bağırabildiği kadar yüksek bir sesle bağırdı Magus. Cüce şaşkın bir şekilde etrafına bakındı ve büyücünün tehditkar bir pozisyon almış bedenini gördü. Saygıdeğer Magus, bunu yapan ben değilim dedi ve kızgın gözlerini diğer öğrencilerle birlikte kapının dışında duran ve hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranan Jolesine çevirdi. Lord Ionon öğrencisine döndü. Ben mi diyerek abartılı bir şekilde tepki verdi Jolesin. Bu nasıl olabilir ki? Kapı sürgülüydü. Kendiniz de gördünüz. Susun ikiniz de diye bağırdı Lord Ionon. Ortadaki zararının büyüklüğü sabrının sınırlarını zorluyordu ve böyle bir durum son 10 döngüden beri yaşanmamıştı. Evimdeki bu küçük çatışmalarınızdan bıktım usandım dedi yüksek sesle. Mürekkep lekeli sakalı titriyordu. Cüce geri adım atmak niyetinde değildi ve ayaklarını sağlam bir şekilde yere basarak ''Ben bir şey yapmadım.'' dedi inatla. Büyücü herkes tarafından bilinen sakinliğini geri kazanmak için çaba sarf etti ve demir işlemeli bir sandın üzerine oturarak kollarını göğsünün önüne kavuşturdu. ''İkiniz de beni iyi dinleyin. Bu karmaşayı başlatanın kim olduğu beni ilgilendirmiyor. Çalışmalarımın bölünmesinden hoşlanmam ve onlarca güneş batımının, hatta bütün bir güneş döngüsünün çalışmasını mahveden böyle bir patlamayı bir daha yaşamak gibi bir niyetim yok. Bu yüzden koridorların yeniden sessiz hale gelmesini sağlayacağım.'' ''Saygıdeğer Magus, cüceyi buradan kovmayacaksınız değil mi?'' diyerek sordu Jolesin rol yaparak. ''Kes sesini Famulus. Bu karışıklıktaki payını sonra konuşacağız. Ancak şimdilik evimde huzur istiyorum. Ne kadar erken olursa o kadar iyi.'' Cüceye döndü. ''Eski bir dostuma iletmem gereken bazı şeyler var.'' Tungdil bu cümlenin ardından kötü şeylerin geleceğini tahmin etti. ''Sen küçük yardımcım benim adıma bir haber ileteceksin. Hazırlanman ve yola çıkman için sana bir saat süre tanıyorum. Sonra yanıma gel, götüreceğin eşyaları vereceğim sana. Uzun bir yolculuk olacak bu Tungdil.'' Cüce saygılı bir şekilde eğilip odayı terk etti. Olayların bu şekilde geçeceğini tahmin etmemişti. Küçük bir yolculuk ceza sayılmazdı. Güçlü bacakları onu istediği yere taşırdı. ''Belki de cücelere denk gelirim. Bu ceza hoşuma gitti gerçekten.'' diye düşündü içinden. Büyücü kısa boylu yardımcısının ardından baktı ve uzaklaşmasını izledikten sonra Jolesine döndü. ''Tungdil'e oyun oynamaya kalktın Famulus. Seni yeterince tanıyorum.'' dedi yüzüne karşı. ''İkiniz bir mekandayken bana huzur vermeyeceksiniz. Bunun değişmesini istiyorum. Tungdil dönene kadar yaptıklarını patates soyarken düşüneceksin. Palandiye'yle dua et de cüce çabuk dönsün.'' Genç adam itiraz etmek üzere ağzını açtı. ''Şu an senden ya da gelecek günlerde Fral'a veya açıdan tek bir şikayet dahi duyarsam eşyalarını toplayıp burayı terk edersin. Anlaşıldı mı?'' Famulus'un çenesi derhal kapandı. ''Ah, mutfaktaki yeni görevini başlamadan önce buraları temizleyeceksin.'' dedi Magus. O da işaret ederek hızlı bir el hareketiyle diğer öğrencileri dışarı gönderdi. Oturduğu yerden kalktı ve köşede duran süpürgeyi alarak öğrencisinin eline tutuşturdu. ''Elbette bu işi tek başına yapacaksın ve burası pırıl pırıl olana kadar da odadan çıkmayacaksın.'' Kapı kapandı ve sürgü sessiz bir şekilde yerine oturdu. İki, korunaklı ülke, ikinciler Cüce Krallığı, Beroin, 6233. Güneş Döngüsü, Kış. Guntrabur niyetini daha fazla gizlemek niyetinde değildi ve mektubu danışmanı uzattı. İşte, gönderen kendi ülkesinin sakinin sabırlı Lot Ionan dedikleri kişi. Balendil'in bu ismi biliyordu. Lot Ionan korunaklı ülkenin Orta Doğu kesiminde yaşayan ve yalnızı seven bir insan büyücü, bir magustu. Zamanının büyük bir kısmını kimseler tarafından rahatsız edilmeden yeni formül ve büyüler yaratabilmek için yer altındaki delizlerinde geçirirdi. Tebaası için ilginç biri yaşıyor, bir cüce, tek bir cüce diye açıkladı Yüce Kral. Mektupta Lot Ionan ona uzun yıllar önce garip bir biçimde rastladığından ve yetiştirmek üzere onu yanına aldığından bahsediyor. Şimdi ise boylardan birinin kayıp bir cüceyi arayıp aramadıklarını merak ediyor. Ailesini bulmak niyetinde. Balandil'in mektubu hızla okudu. Cüce hakkında bir bilgimiz var mı? Konu oldukça ilginç ve aynı zamanda da oldukça heyecanlı dedi Grandobur. Son 200 yıldır boyumuzda herhangi bir kayıp çocuktan bahsedildiğini duymadım. Yoksa büyücü çırağının tahtın kayıp varisi olarak mı ilan etmek istiyorsun diye şüpheyle tahminde bulundu Balandil'in ve mektubu meclis masasının üzerine bıraktı. Bu nasıl olacak? Uzunların yanında büyüdüğüne göre demircinin çocuğu olmanın ne demek olduğu hakkında en bir fikri bile yoktu. Dördüncüler boyundaki hiçbir klan onu desteklemeyecektir. Hem onlardan biri olduğuna dair en ufak bir kanıt da yok ortada. Yüce Kral yavaşça masanın başına geçip bacakları iflas etmeden kendine ait tahta çabucak oturdu. Olabilir diye karşılık verdi sert bir ifadeyle. Olabilir, fakat o buraya gelip de kolu aydınlığa kavuşuncaya kadar kimse tahta geçemez. Ben ölsem bile beklemeye mecburlar. Danışmanın ciddi gözlerle baktı. Varakkas'ın çekici beni o güne kadar yok ederse savaşı önleme ve halkımızı koruma görevi sana düşecek. Balandil'in dişlerini sıktı. Toprağın altına öyle çabucak girmeyeceksin. Yaşam ateşin hala çok parlak yanıyor. Bundan eminim. Sen tüm cüceler gibi kötü bir yalancısın dedi Guntrabur gülerek ve elini onun omzuna koydu. Yine de bizim sonumuz olacak bu anlamsız savaşı engellemek için çatal dili olmak zorundayız. Koboldlar gibi yalan söyleyeceğiz Balandil'in. Klanlar arasındaki çekişmeleri kullanacağız dedi danışmanı. Gel artık uyanık zekana ihtiyacım var. Gandogar ve Bistipur'un içinde kaybolup yakalanacakları yalanlardan örtü bir gerçeklik oluşturmalı. Onları tahttan olabildiğince uzak tutup savaşı engellemeliyiz. Balandil'in kralın kalkmasına yardım etti. Böyle bir planı nasıl işlerlik kazanacağına dair en ufak bir fikri yoktu ancak yine de çenesini tuttu. Gandagar ertesi sabah kalkıp diğer tüm temsilciler gibi toplantıya devam etmek üzere çağrıldığında neşeli bir şekilde salona doğru ilerledi. Guntrabur'un mecliste kendisini tahtın sahibi ilan edeceğinden emindi. Sonra meclis oylamayı gerçekleştirecek ve yakın zamanda da tahta geçmiş olacaktı. Yüce kralın barıştan yana konuşmaları canını sıkmıştı ancak şimdi rahatlamıştı. Yıllar boyunca cücelerin tarihine geçebilecek herhangi bir eylemde bulunmamış olan yaşlı cüce yakın zamanda yine o tarihin tozlu sayfaları arasında unutulup gidecekti. Ölmek üzere olan birine kızamazdı. Gandagar salona girip yerine oturdu. Bistipur arkasına geçti. Klan üyeleri sıraları çabucak doldurdular. Cücelerden bazıları kendisine cesaret veren gözlerle bakıyor ve baltalarını saplarına vuruyorlardı. Bu bir tehdit değil, savaşı desteklediklerinin işaretiydi. İkinciler boyundan bir klan üyesi boynunda zinciri asılı garip bir cisim taşıyordu. Kral dikkatle bakınca bunu kesilmiş bir elf kulağı olduğunu gördü. Fakat yüce kralın salonuna teşrifi anons edilince cüce kolyeyi çabucak zırhının altına sakladı. Sivri kulaklara karşı duyulan nefretin bu kadar açık ilan edilmesi için zaman daha erkendi. Guntrabur salonuna girdi ve yakın zamanda öleceği beklentilerini bir anda söndürdü. Gandagar yüce kralı bu kadar zinde görmekten hayal kırıklığına uğramıştı. Böyle düşündüğü sırada vicdan azabı çekmeye başladı. Yaşlı cücenin ölmesini istemiyordu elbette ancak savaş planlarına itiraz etmiş olması kendisine karşı kötü duygular beslemesine yol açmıştı. Salonda bulunan cüceler sağ dizlerinin üzerine çöktüklerinde silahların şangırtısı ve zırhların birbirine sürtmesi duyuldu. Sonra da kralı selamlamak için baltalarını havaya kaldırdılar. Bu selamlama krala duydukları bağlılığın ve yolunda can vermeye hazır olduklarının göstergesiydi. Guntrabur ise elindeki demirci çekicini kaldırıp sert bir şekilde yere bırakarak karşılık verdi. Cüceler ayağa kalktı ve yine zırhlarının sesi duyuldu. Balandin öne çıkarak kahverengi gözlerini doğrudan Gandagar'a dikti. Dördüncülerin kralı Goemdil boyunun gümüş sakal klanından olan sen yüce kralın tahtına adaylığını açıklamaya hazır mısın diye ilk günde yaptığı gibi tören sözlerini cüceye yöneltti. Gandagar ayağa kalktı, kemerindeki silahı çıkarıp taş masanın üzerine bıraktı. Brakkas'ın bize yarattığı kayalar kadar sert ve baltam gibi acımasız bir şekilde düşmanlarımıza karşı savaşacağım diye törensel bir şekilde karşılık verdi. O kadar heyecanlanmıştı ki onunla konuşanın kralın danışmanı olduğunu bile fark edememişti. Balandil'in onu susturup konuşmasına engel olduğu sırada fark etti bunu. Sen talebini dile getirdin Kral Gondagor ve bizler de seni dinledik. Ancak boyundan çıkan ikinci adayın gelmesini bekleyeceksin. İkiniz bir karara varmak zorundasınız diye açıkladı tek kollu cüce. O zamana kadar varisin kim olacağı kesinlik kazanmayacaktır. Ne diye şaşkınlıkla bağırdı kral. Kan beynine fırlamıştı. Arkasına dönerek en az kendisi kadar şaşkın olan mahiyetindeki cücelere baktı. Bana ihanet eden kim diyerek gürledi. Hangi klandansan çık ortaya. Eli savaş baltasına uzandı. Cücelerine haksızlık ediyorsun diyerek durdurdu onu Balandil'in. Onlardan biri değil. Katlı bir mektubu açıp herkesin göreceği şekilde havaya kaldırdı. Yıllar önce garip tesadüfler sonucu klanından uzak düşen genç bir cüce kökenlerini hatırlayıp geleceğini bildirdi. İondar'da yaşıyor ve yola çıkmaya hazırlanıyor. İondar'da mı diyerek sordu Gondagor. Duyduklarına inanmaz bir halde. Büyü diyarında mı? Vrakkas adına bu nasıl bir iş? Ayağa kalktı. Bu konuda ciddi olamazsın. Öylesine ortaya çıkan bir cüce bir mesaj gönderiyor ve sen de ona inanıp töreni mi erteliyorsun? Adayın adı nedir? Adın bir önemi yok. İnsanlar tarafından yetiştirildiği için bir insan ismi taşıyor diyerek sert bir şekilde karşılık verdi danışman. Ancak zamanında yanında bulunan nesnelerden senin boydan olduğu anlaşılıyor. Buna inanmıyorum diye bağırdı Gondagor hınçla. Bu bir hile. O zaman elflerin beşincilere ihanet ettiğini kanıtlayan mektup da bir hile dedi Balen Dilin. Elini sakin bir şekilde kemerine koydu. Yeter, Guntrabur tahtından kalktı. Arkadaşımın yalancı olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun kral Gandagar? Sözleri salonu inletti. Yaş cücenin hiddeti söylediği kelimelere güç ve saygınlık katmıştı. Dördüncünün itirazı ise yanında bir çamaşırcı kadının dırdırı gibi kalmıştı. Verdiğim kararı olduğu gibi kabul edeceksin. Cüce kaleye varır varmaz boyunun klanları hanginizin daha iyi bir kral olacağına karar verecek. Gandagar arkasındaki cücelere işaret etti. Beklemek niye? Klanlara şimdi soralım. Kararları asla değişmeyecek. Neden bir yabancıyı? Cüce kral yaşlık yüzünden yamulmuş parmağını kaldırdı. Hayır. Rünlerin yazılı olduğu yeri gösterdi. Atalarımızın kurallarına uyuyoruz. Öyle yazıyor ve öyle de olacak. Devasa salona çöken sesli değişik anlamları vardı. Çoğunluk şaşkınlıktan susup kalmıştı. Geri kalanlar ise yeni taht adayının gelmesini beklemekten başka bir çareleri olmadığından kızgınlıktan susup kalmışlar. Gandagar koltuğuna çöktü ve baltasını yanına çekti. Baltanın keskin kenarı taş ustalarını mükemmel hale getirmek için yıllarca uğraştıkları cilalı masanın üzerine derin beyaz bir çizik açtı. Size uyacağım dedi soğuk bir ifadeyle. Daha fazla konuşmaya cesaret edemedi. Zira kızgının ona istemediği şeyleri söyletmesinden korkuyordu. Cesareti kırılmış bir şekilde arkasına baktı. Bir sıfır serin kanlı ifadesini koruyordu ancak kral bunun ne anlama geldiğini gayet iyi biliyordu. Şu anda beyinde yeni durumu değerlendirip çözüm üretmekle meşguldü. Arkadaşının zekasına güvenebileceğini biliyordu. İyondor'dan buraya gelmesi haftalar sürer. O kadar süre ne yapacağız diye sordu Gandagar zırhının parlak elmas süslemelerine bakarken. Ve bizleri bulabileceğinden nasıl emin olacağız? Ya da buraya canlı varıp varamayacağından diye ekledi Bispur. Toplantılara devam edeceğiz diye cevap verdi Balan Dilin. Kısa bir süre sonra boylar ve klanlar için her açıdan çok önemli hale gelecek konular var. Sonra da gülümsedi. Onun için endişelenmeniz ne kadar güzel. Fakat cüceyi yanımıza sağ salim getirmesi için ona bir yandaş gönderdik. Öyle mi? O zaman biz de göndeririz diye ısrar etti Bispur sahte bir dostluk vurgusuyla. Ne de olsa bizim boydan biri. Savaşçılarımızın nereye gitmesi gerektiğini söyleyin. Teklifiniz için teşekkür ederim ancak buna gerek yok. O kralın bir misafiri ve bu yüzden Gundrabur askerlerini gönderiyor diye reddetti Balan Dilin diplomatik bir şekilde. Bu heyecanlı başlangıçtan sonra kendimize gelebilmemiz için siyah bira içmeyi teklif ediyorum. Asabiyetimizi dindirecektir. Baltasını alıp kör tarafıyla masanın üzerine iki kez vurdu. Çınlama sesi salonu aşıp kapılara kadar ulaştı. Mayalanmış birayla dolu fıçılar derhal içeri taşındı. Kısa bir süre sonra misafirlerin kupa ve boynuzları birayla doldurulmuştu. Şu anki ve gelecekteki kralın şerefine kadeh kaldırıldı. İşlerinden çok azının bu kişinin Gandagar olacağı konusunda şüpheleri vardı. Bispur kralın omzuna dokundu. Biraz beklemek zorundasın sadece. Atalara saygımızı gösterdikten sonra senin isteklerine uyacağız. Ancak bu şekilde görevi devralışın konusunda herhangi bir şüphe kalmamış olur. Kralıyla kadeh tokuşturdu ve büyük bir yudum bira içti. Bira yoğun, sert ve biraz tatlıydı. Böylesine iyi birayı sadece cüceler yapabilir diyerek güldü ve bıyındaki köpükleri sildi. Misafirler gevşeyip rahatladıktan sonra Bispur salondan çıkarak ortadan kayboldu. Pek kullanılmayan yan koridorlardan birine sapıp Sverd'i yanına çağırdı ve ona çok özel bir görev verdi. 5. ayrımın sonu sayfa 74.